Ayrım 25, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 305. 10. Gün, 1. Bölüm. Adam sabah kalktığında giysileri hala üstündeydi. Önceki gece yemek yemeden, dişlerini bile fırçalamadan yatağa öylece devrilmiş ve kızgın güneş tarafından sabahın köründe uyandırılmamak için her akşam kapattığı storları da açık bırakmıştı. Ayrıca Fray Basil ile buluşmasının ayrıntılarını yazıya dökecek gücü de kendinde bulamamıştı. Bunu ancak sabah 5'e doğru uyandığında yaptı. Yazmayı bitirir bitirmez telefonla kahvaltı istedi, sonra da elektronik postalarını kontrol etti. Gece Naim'den bir mesaj gelmişti. Çarşamba sabahı São Paulo'dan ayrılacağını, Milano'da çok kısa bir mola verdikten sonra Perşembe akşamı orada olacağını telgraf üslubuyla bildirmişti. Adam çok memnun oldu. Arkadaş toplantısı hem de beklediğinden çok daha erken şekillenmeye başlıyordu. Hemen Naim'e cevap yazıp belirttiği saatte havaalanında olacağını ve onu karşılayacağını söyledi. Sonra Semiramis'i aradı. ''Umarım uyandırmamışımdır.'' Kadın gülerek ''Kaçırdın.'' dedi. ''Kahvaltıya oturdun bile. Bir dahaki sefere daha erkendene.'' ''Yine iyi bir haberim var.'' ''Bırak tahmin edeyim. Albert veya Naim gelme kararını bildirdi. Yanılıyor muyum?'' Gafil avlanmıştı. ''Hayır, yanılmıyorsun. Ama yaratmaya çalıştığım tüm etkiyi berbat ettin.'' Kadın güldü. ''Bu sabah biraz fazla uyanık göründün bana.'' Taraçamdayım, hafif bir meltem var. İlkbahar kuşları cıvıldıyor ve kahve tam ölçüsünde. Sana güvenebileceğimi bilsem kalk gel diyeceğim. 10 dakika sonra kadının yanındaydı. Her şey meltem, kuş cıvıldamaları, kahvenin rengi ve kokusu, Semin'in çizdiği tabloya uygundu. Üstelik mükellef bir sofra kurulmuştu. Geceliğin de önü biraz açık bırakılmıştı. Aşk parantezinin artık kapandığını hatırlayan adamın kalbi sızladı. Naim Perşembe akşamı 7'ye doğru geliyor. Sanırım Albert de gecikmez. Patronlarına analığının ölüm döşeğinde olduğunu söylediğine göre çok yakında gelecektir. Toplantıyı önümüzdeki hafta yapabiliriz. İnanamıyorum. Daha 2 gün önce süreyi aylarla ölçüyordum. Ama şimdi herkesin geliş saatlerini saptama noktasına vardık. Sanki düş görüyorum. Bayılıyorum bu duruma ama biraz da korkuyorum. Bir sessizlik. Belki de işin pratik yönünü ciddi ciddi düşünmeliyiz artık. Ben çoktan düşündüm dedi Semiramis. Herkes burada otelde kalacak. Adamın da tercih ettiği çözüm buydu ama yine de usulen sordu. Tanya onun yanına eski eve gidelim diye ısrar etmez mi sence? İlk başta öyle düşünmüştük. Murad'ın vefatından bu kadar kısa süre sonra mı? Hayır, olacak iş değil. Aile matemde. Alçak sesle konuşmak ve cenaze evi suratları takınmak zorunda kalırız. Gülemeyiz, bağırıp çağıramayız. İç karartıcı bir buluşma olur. Hayır, ben konuyu etraflıca düşündüm. Herkes buraya gelecek. Tanya dahil. Birkaç günlüğüne evinden çıkarsa ona da iyi gelir. Yoksa ziyaretçi akınının ardı kesilmez. Otelde tartışabilir, bağırabilir, gülebilir. Hatta istersek avaz avaz şarkı söyleyebiliriz. Herkesin kendi odası olacak ve toplanıp yemeklerimizi yiyebileceğimiz 1. kattaki büyük salon bize tahsis edilecek. Lojistik meselesini bana bırak. Benim işim bu. Adam teslim oluyorum veya dümeni sana bırakıyorum manasında ellerini havaya kaldırdı. Buna karşılık davetiyeleri göndermek sana düşüyor diye ekledi kadın. Halloldu sayılır zaten. Bu sabah Ramiz'i ve karısını arayacağım. Ve Dolores'i. Dolores'i de tabii. Onu akşamüstü arayacağım. Ve Fre Basili. Gelmeyi kabul edeceğinden emin değilim. Ama yine de gidip onu usulüne uygun bir şekilde davet edeceğim. Peki Nidal konusunda bir karara vardın mı? Evet, ona telefon edeceğim. Gördün mü, daha yapacak bir sürü işim var. Numarası var mı sende? Hayır, ama senin 1 dakika içinde numarayı bana vereceğini varsayıyorum. Semiramis gürültülü bir of çekti. Ben olmasam ne yapacaktın? Telefon rehberine bakacaktım. Hayvan! Adam onun elini tutup dudaklarına götürdü. Sen olmasaydın çoktan Paris'e dönmüş, arkadaşlarımı bir araya toplamaktan vazgeçmiş, yeniden Attila biyografimin içine dalmış olurdum. Semiramis elini çekti. Bu gözü kararmış herif bu kadar ilgini çekiyor demek. Flaubert'in dediği gibi, Attila benim. Yapma ya, biraz daha açıklaman gerekecek. Benzerlik hemen göze çarpmıyor çünkü. O göçmenin ilk örneğidir. Ona artık bir Roma yurttaşısın deselerdi, bir togaya sarınır, Latince konuşmaya başlar ve imparatorluğun silahlı kuvveti olurdu. Ama ona sen bir barbar ve dinsizden başka bir şey değilsin dediler ve o da ülkeyi yakıp yıkmaktan başka bir şey düşlemez oldu. Sen de aynı durumda mısın? Olabilirdim ama çok fazla sayıda göçmenin bu durumda olduğu kesin. Avrupa Roma yurttaşı olmanın hayalini kuran ama sonunda istilacı barbarlara dönüşecek Attilalarla dolu. Bana kollarını açarsan senin için ölmeye hazır olurum. Kapıyı yüzüme kapatırsan hem kapını hem de evini başına yıkmak isteği uyanır içimde. Başka bir deyişle sana kollarımı açmakla iyi etmişim. Adam güldü. Teşbihte hata olmaz gerçi ama neyse, ne demek istediğimi anlamışsın. Bir an düşündü, sonra ekledi. Senin bana kollarını taksiden seni aradığımda ve sen benim adımı haykırdığında açtığını düşünüyorum. Daha sonra aramızda geçenlere ilahi sürpriz desek daha doğru. Elleri yeniden birleşti ve aralarında sıcak bir sessizlik oluştu. Sessizliği bozmayı Semiramis başardı. Nida'nın cebini istiyordun diyerek elini çekti ve telefonunun rehberinde numarayı aramaya başladı. Numarayı bulunca telefonu arkadaşına uzatarak arayabileceğini söyledi. Ama adam rakamları defterinin bir köşesine kaydetmekle yetindi. Bu telefonu daha sonra odasında yalnızken açmayı tercih ettiği belliydi. İkinci bölüm. Adam 29 Nisan pazar günü not defterine Bilal'in kardeşinin beni hatırlayacağından emin değildim diye yazacaktı. Hayatımda onu en fazla 3 kez görmüştüm ve sonuncusu da çeyrek yüzyıl önce yitirdiğim arkadaşımın cenaze törenindeydi. O gün Nidal annesinden ve kız kardeşlerinden bile daha üzgün görünüyordu. Hiç sakınmadan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Henüz 17'sinde değildi ve Bilal onun modeli, rehberi, idolüydü. Üstelik birbirlerine o kadar benziyorlardı ki. Aynı kemerli burun, aynı simsiyah ve kısacık saçlar, aynı ürkek ceylan bakışı. Ağlamaklı kardeşe bakınca insan sanki öteki dirilmiş de kendisine ağıt yakıyormuş yanılsamasına kapılıp iyice sarsılıyordu. Nidal, ben adam, bilmem beni hatırlayacak mısın? Hepimizin atası sallallahu aleyhi ve sellem dışında bu adı taşıyan başka tanıdığım yok ki. Aramıza döndün mü? Buradayım, uğradım da. Niye sadece uğradın? Fransa'da yaşıyorum. Ben de senelerce Fransa'da yaşadım ama sonunda kendi insanlarımın arasına döndüm. Bir suçlama geldiği belliydi. Derhal üste çıkmalıydım. Gittin Fransa'da yaşadın da ağabeyinin en iyi arkadaşını aramak hiç aklından geçmedi mi? Ayıp sana. Kıkırdadı. Böylece alışılmış takılma faslına artık son verebileceklerini belirtmiş oldu.
Sesini duyduğuma sevindim. Söyle, sana nasıl yardımcı olabilirim?
Küçük bir buluşma düzenlemeye çalışıyorum. Sana da anlatmak istiyordum.
Siyasi bir toplantı mı?
Seste inanmazlığı kadar alaycılık da vardı. Hemen içini rahatlattım. Hayır, eski arkadaşlar arasında bir buluşma. Bilal'in arkadaşları. Cevap gelmedi. Uzun bir sessizlik. Nidal'in gırtlağının düğümlendiğini hissedebiliyordum. Nitekim sonunda konuştuğunda sesi değişmiş ve o güvenini yitirmişti.
Eski arkadaşlar arasında bir buluşma.
Karşımdaki adamın benim kelimelerimi ağır ağır tekrar ederken hasretini mi yoksa kuşkusunu mu ifade ettiğini anlayamamıştım. Her türlü olumsuz tepkinin önüne almak için erken davranmalıydım. Senle bir görüşebilirsek sevinirim. Hem bu küçük tasarıdan hem de onca yıldır olup biten her şeyden söz ederiz.
Tabii, niye olmasın? Şimdi neredesin?
Onu aramadan önce Semih'den en azından şimdilik bahsetmemenin daha iyi olacağını düşünmüştüm. Cebel'deyim ama istediğin zaman şehirde bulaşabiliriz.
O zaman birlikte öğle yemeği yiyelim. Bir araba gönderip aldırtayım mı seni?
Yalan söylemeyi tercih ettim. Hayır, teşekkür ederim, arabam var. Sen bana adresi ver yeter, gelirim. Bana randevu verdiği halk lokantasına kendi başıma adımımı atamazdım. İç karartıcı veya tiksindirici olduğundan değil, sanki sadece müdavimlerine aitmiş gibi duran ve bir yabancının her lokmasının sayıldığını hissettiği yerlerden biri olduğu için. Üstelik sadece Avrupalı veya Asyalıya değil, mahallenin dışından herkese burada yabancı gözüyle bakılırdı. Nidal müşterilerin hepsini tanıyor gibiydi ama benimle birlikte lokantanın içinden geçerken şöyle uzaktan bir selamlaşmakla yetindi. Patron bize iç tarafta gürültüden uzak ve penceresi küçük bir avluya bakan bir oda ayırmıştı. Bunun özel bir muamele olduğu belliydi. Soframız zeytin, şalgam ve hıyar turşusu ve dörde bölünmüş yuvarlak ekmeklerle donatılmıştı.
Ben burada genellikle günün yemeğini yerim ve şimdiye dek hiç hayal kırıklığına uğramadım ama ızgaralar da var.
Günün yemeği bana uyar. Bekle ama daha ne olduğunu bilmiyorsun ki.
Önemli değil, neyse kabulüm.
Pazar kabak dolması günüdür, benim için uygun.
Müşkül pesent bir adam değilsin, karıların memnun olmalı.
Karılarım mı?
Eş zamanlı değil, peş peşe manada çoğul kullandım.
Sende durum eş zamanlı çoğul mu?
Hayır, bir tek karım var, en başında uyardı beni. Bir kadınla daha evlenirsem gözlerimi oyacakmış.
Sen de teslim oldun demek.
Ne yaparsın, göz faydalı bir organ.
Gülümsedi, gülümsemesi Bilal'inki ile aynıydı. Haksız sayılmazsın dedim. İnsan okumayı seviyorsa iki göz iki eşten daha yararlıdır.
Görüyorum ki mutabık kaldığımız bir nokta bulduk. Bakalım başkaları da çıkacak mı?
Patron elinde defter kalemle yaklaştı. İki günün yemeği yazdıktan sonra ne içeceğimizi sordu. Nidal gazoz istedi. Ben de aynı şeyi ısmarladığımı ifade etmek için kendiliğimden başımı salladım. Yine de adam gittikten sonra eklemeyi ihmal etmedim.
Öğlenleri şarap içmiyorum, başımı ağrıtıyor.
Gülmemeye dikkat ettiğim için ev sahibim açıklama yapmayı gerekli gördü.
Burada içki servisi yok.
Herhalde tahmin ediyoruz o kadarını, şaka yapıyordum. Gülümsedim, Nidal de benden geri kalmamak için gülümser gibi yaptı. Sonra sanki başka birisi hakkında yorum yapıyormuş gibi gözlerini benden kaçırarak
''Göçmen esprileri'' dedi.
Ne demek istediğini sormaktan kaçınarak yinelemeyi tercih ettim.
Şaka yapıyordum.
Ama bana cevap vermesine fırsat bırakmadan ekledim. Ama öğlen hiç içmediğim doğru, sadece akşamları içiyorum.
Seni öğle değil de akşam yemeğine çağırsaydım ne yapacaktın?
İçmeyi verecektim, ne olacak? Akşamları biraz şarap içmeyi seviyorum ama vazgeçebilirim de pekala. Buna karşılık birisi yasaklamaya kalkarsa... Nidal Fransızca olarak ve alaycı bir tonla ''Yasaklamak yasaktır'' dedi. O ana dek hep Arapça konuşmuştuk, ben de onu Arapça yanıtladım. Bir insanın inançları öyle emrettiği için şu veya bu içecekten, şu veya bu besinden uzak durması saygı duyduğum bir tavır. Ben bunun başkalarına dayatılmasını, hele bu işe hükümetlerin karışmasını kabullenemiyorum.
Çünkü sana göre her yurttaş kararlarını kendi almalı. Hükümetlerin yasaklama yetkisi olmamalı, öyle mi? Kokain veya esrar içilmesini yasaklamıyorlar mı peki? Ama senin bakış açına göre bu uyuşturucular da yasaklanmamalı herhalde, değil mi?
Konuşma beklediğimden de çabuk bir şekilde koyu dindar ile hür düşünceli arasında bir düelloya dönüşmeye başlamıştı. Ama erkek erkeğe konuşmaya başlamadan önce bu aşamayı geçmek gerekiyordu. Her ne olursa olsun sadece onun sahasındayım diye teslim olacak değildim. Tam tersine, Doğu Akdeniz'de insan konuğunun isteklerine boyun eğer, ona kendi yasalarını dayatmaz. En azından daha iyi zamanlarda böyle davranılırdı. Kimse hiçbir yasak konmasın demiyor ama dindaşlarının bazıları bu yasaklama işinde çok hızlı. Sanki kutsal metinlerde bir yasak daha bulsak da hemen ilan etsek diye araştırma yaptıkları izlenimi uyanıyor. Bir gün birisi İngiliz püritenleri hakkında onlar gerçek anlamda bağnaz değil, sadece hiçbir yerde hiç kimsenin gülüp eğlenmediğinden emin olmak istiyorlar demişti. Nidal tek kelime etmeden sırıttı, sözü sürdürdüm. Ama soruna daha doğrudan cevap verecek olursam cevabım elbette hayır. Bazı maddeler zehirdir ve niye yasaklandıklarını anlıyorum. Ama şarap öyle mi? sayısız Arap, Acem ve Türk şairin uğruna dizeler döktürdüğü şarap, sufilerin içkisi olan şarap, akşam arkadaşlarıyla buluşmak, gülmek, tartışmak ve iyi bir şişe şarap etrafında dünyayı yeniden kurmak soylu ve masum bir keyiftir. Bazıları içkiyi fazla kaçırıyor diye veya bazı dinler bunu yasaklıyor diye herhangi bir iktidarın beni bundan mahrum bırakmasını kabul mü etmeliyim? Nidal, olayların sadece bir cephesini görüyorsun diye cevap verdi. Birkaç lokma alıp fikirlerini düzene sokmak için zaman kazandıktan sonra ekledi.
Batı'da bizden kaynaklanan her şeye düşmanca bakıldığını görmek istemiyorsun. Alkol bağımlılığının toplumsal bir musibet olduğu konusunda herkes fikir birliği içinde. Ama İslam alkolü kınadığı anda içki hemen bireysel özgürlük simgesi konumuna yükseltiliyor. Senin gibi insanlar için bile böyle.
Bir garson dumanı yüzünde tabaklar ve kapakları açılmış şişelerle geldi. Yoğurdu kabak dolmalarının üstüne mi yanına mı istediğimizi sordu. Sonra her şeyin üzerine kuru nane serpti ve gazozu bardağa dökmeye başladı. Ama Nidal bir el hareketiyle bu işte kendisinin ilgileneceğini belirtti. Adam gider gitmez de mantık zincirini kaldığı yerden devam ettirdi.
Birçok Avrupalının bir karısı, bir metresi ve her ikisinden de çocukları vardır. Ama İslam iki karı alabilirsin der demez, çift evlilik fikri utanç verici, garip, ahlaksız bir olay halini alır ve gayrimeşru ilişki saygıdeğer olarak gösterilir.
Belki de ülkemizin kadınlar konusundaki genel bilançosu pek parlak olmadığı için böyle oluyor, ne dersin? Eğer buradaki kadınlar özgürce çalışabilselerdi, özgürce yolculuk edebilselerdi, özgürce giyinebilselerdi.
Nedeni gerçekten bu mu sanıyorsun? Batıyı ilgilendirenin kadınlarımızın özgürleşmesi olduğuna gerçekten inanıyor musun? Sence bizden gelen her şeye karşı yüzyıllardır sistemli bir düşmanlık yapılmıyor mu? Eskiden bizim şark ülkelerini efemine erkekleri ve şehvet düşkünü kadınları yüzünden eleştirirlermiş. Bugün de aşırı edepli olmakla suçlanıyoruz. Onların gözünde ne yaparsak yapalım hep kabahatliyiz.
Ben de birkaç lokma yedim, sonra biraz tereddütlü bir sesle, ''Çok da haksız sayılmazsın. Böyle bir düşmanlık var ve zaman zaman sistemli bir görünüm de alıyor. Ama tek yönlü değil bu.'' Açık konuşacak olursak biz onlardan ne kadar nefret ediyorsak onlar da bizden o kadar nefret ediyor. Nidal bir anda çatalını bıçağını bırakıp gözlerini kuşkuyla hatta bir parça düşmanlıkla yüzüme dikti.
Biz derken kimi kastediyorsun?
Öylesine masum bir soru değildi bu. Hatta bunu bana, konuğuna söylemesi her türlü nezaket kuralına aykırıydı. Nidal öz olarak benim göçmenin düşman saflarına geçtiğimi ima ediyordu. Bu saldırının tam da haksız sayılamayacağını bildiğim için kendimi iyice hakarete uğramış hissettim. Bu kadar uzun süredir Fransa'da yaşayan bir Hristiyan Arap olarak ben hangi taraftanım? İslam'ın mı yanındayım, Batı'nın mı? Ve biz derken neye gönderme yapıyorum? Aslında kullandığım ifade, biz onlardan ne kadar nefret ediyorsak onlar da bizden o kadar nefret ediyor, konumumun tüm ikircimini istemeden gözler önüne sermişti. Gerçeği söylemek gerekirse cümlemde onlar ve biz derken kimi kastettiğimi ben de bilmiyordum. Benim için bu iki hasım dünya hem onlar hem de bizdi. Karşımdaki hedefini doğru seçmiş, parmağını yarama basmıştı. Ama ona hak vermem, yaralayıcı imalarını hoş görmem söz konusu olamazdı. Vakur bir edayla sessizliğime sarınarak göstere göstere gözlerimi kaçırdım. Kah pencereden dışarı, kah tabağıma, hatta bir kez de saatime baktım. Bu tavrım karşısında Nidal ileri gittiğini anladı, saygısız sorusunun üstünü zihninde çizdi ve cümlemi farklı bir üslupla yorumlamaya başladı. Bunu yaparken yargısını değiştirmekten kaçınıyor ama benimle polemiğe giren sözleri örtülü özürler de içeriyordu.
Belki senin dediğin gibi biz onlardan ne kadar nefret ediyorsak onlar da bizden o kadar nefret ediyordur. Ama bir tarihçi olarak bugün onlarla aramızda çok eşitsiz bir ilişki bulunduğunu kabul etmelisin. 400 yıldır biz bir tek Batı ülkesini işgal etmedik. Hep onlar bizi istila ediyor. Onlar bize kanunlarını dayatıyor. Onlar bize boyun eğdirip sömürgeleştiriyor. Onlar bizi aşağılıyor. Bizim tek yaptığımız sürekli maruz kalmak. Ama hakikat ve nesnellik kaygısı taşıyan sen, tarihçi, bizi aynı kefeye koyuyorsun. Biz onlardan ne kadar nefret ediyorsak onlar da bizden o kadar nefret ediyor. İki taraf da kusurlu, öyle mi? Fransızlar Cezayir'e çıkarma yapıyor, ülkeyi ilhak ediyor, kendilerine direnen herkesi katlediyor. Sanki o toprak kendilerine aitmiş ve yerel halkın varlık nedeni itaat edip uşaklık yapmakmış gibi davranan Avrupalı bir nüfusu getirip iskan ediyorlar. Ama iki taraf da kusurlu, öyle mi? Orada yaşayanları Arapçadan ve İslam'dan vazgeçirmek için her türlü olanağı kullanıyorlar. Sonra 130 yıl sonunda geride mahvolmuş, yıkılmış, bir daha toparlanamayan bir ülke bırakarak çekip gidiyorlar. Ama sana göre iki taraf da kusurlu, öyle mi? Yahudiler kitle halinde Filistin'e göç ediyorlar. Orada yaşayanları kovup topraklara yerleşiyorlar. İnsanlar bir gün içinde vatansız kalıyor ve yarım yüzyılı aşkın bir süredir mülteci kamplarında yaşıyorlar. Ama sana göre iki taraf da kusurlu, öyle mi?
Yeniden saldırıya uğramıştım ama bu defa aynı tepkiyi gösteremezdim. Burada Nidal benim kişiliğimi değil, bir tarihçi olarak görüşlerimi hedef almıştı. Bu sahada her türlü çatışma meşrudur. O zaman incinmiş konuk duruşumun ardına gizlenmek yerine ben de ev sahibimle kılıç kılıca gelmeye karar verdim. Cevaplamama izin verecek misin?
Nidal hemen sözünü kesti.
Seni dinliyorum.
Birincisi, ben iki tarafta kusurlu demedim. Sadece şunu dedim. Biz onlardan ne kadar nefret ediyorsak onlar da bizden o kadar nefret ediyor. Kusurdan söz etmedim. O cümleyi bana mal ettin ve bana saldırmak için kullandın. Bu pek güvenilir bir yöntem değil.
Belki bugün o cümleyi kurmadın ama hiç ağzından düşmüyor.
Havayı biraz yumuşatmak için konuşmalarımı mı kaydediyorsun diye şakalaştım. Karşımdaki gülmedi.
Hayır adam, konuşmalarını kaydetmiyorum ama seni dinlediğim oldu. Üniversiteye defalarca gittim. Amfinin en arkasına oturup seni dinliyordum. O cümleyi ben uydurmadım, sana ait. En az 100 kez yinelemişsindir. İki taraf da kusurlu. Ülkelerimizi istila etsinler, bizi evlerimizden atsınlar, bombalasınlar, zenginliklerimize el koysunlar. Sana göre hep iki taraf da kusurlu. Tarihçi tarafsız kalmalıdır, değil mi? Sen de saldırganla saldırıya uğrayan, avcıyla avı, katliamcılarla kurbanları arasında tarafsız kalıyorsun. En önemlisi de asla kendi insanlarını savunur duruma düşmemen gerekiyor. Nesnellik bu mu? Senin için entelektüel namus bu mu?
Sanki gerekçelerim tükenmiş gibi uzunca bir süre sessiz kaldım. Arkadaşımın kardeşiyle bu görüşmenin basit bir yeniden buluşma değil, bal gibi bir hesaplaşma olacağını birdenbire idrak etmiştim.
25. ayrımın sonu. Sayfa 319.